Teşekkürler.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz Başkent'ten. İşte biz yine sizlerle birlikte olmanın sevinciyle selamlıyoruz. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi. Sevgili dinleyicilerimiz Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Yayını sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz, Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani kürkütük sarhoş, gençliğimizde hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi, çok eskiden. Ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üzerimizden, geçen geçti, geçer geçti, hadi geceyi söndür kalbim, şimdi uykusuzluk vakti, gençlikte geceler gibi eskidendi. Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani görgütük sarhoş, gençliğimizde hani şarkılar bizi kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi, çok eskiden.
...15.08 Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikolog Sayın Sakine Aykanat bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün nasıl bir aile istiyorum konuşacağız. Evet. Çünkü sıcak, birbirine sevgi ve saygı gösteren bir aile olmak umuduyla bir evlilik gerçekleştiriyoruz. İşte beni seven bir eşim olsun, iki tane çocuğum olsun, onlar iyi bir eğitim alsınlar. Evet. Biz de dertlerimizle, mutluluklarımızla birlikte bu yuvayı devam ettirelim. Ama her zaman da öyle olmuyor ne yazık ki.
Olmuyor. Güzel niyetlerle başlıyoruz, evet, ama sorunlar çıktığında bazen umutsuzluğa kapılıyoruz. En büyük sıkıntı da şu, sağlıklı insan sanki sorunsuz insanmış gibi, evet, insanmış gibi geliyor. Oysa sağlıklı insan sorunsuz insan değil, sağlıklı insan sorun çıktığında çözebilmek için çaba gösteren insandır. Hı hı. O sorunun içinde debelenip durmayan, hemen çözüme odaklanabilen insandır. Aileye de bu gözle baktığımızda o zaman o umut dolu, güzel niyetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ortamı daha hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. Hı hı. Evet. Ama sorun içinde böyle debelendiğimizde, soruna odaklandığımızda bu sefer kronik stresle dolu, çözümsüzlük,
evet,
içinde bir aile oluyor.
Şimdi birazcık tabii bunun için biraz daha başa gitmek gerekiyor galiba. Hı hı. Çünkü bir nişanlılık süresi, evet, var. Sonrasında evliliğe hazır olmak var. Ve onun daha öncesinde de, evet, kişiliğimizin oluşması var. Bunda da ailenin rolü çok büyük, evet, tabii ki, değil mi?
Evet. Bunun hepsinde var ama aileyi kurduktan sonra artık keşkeleri demenin bir anlamı yok.
Evet.
Keşke şu olsaydı, keşke şöyle bir ailede büyüseydim ya da keşke eşim de benim aileme benzer bir ailede olsaydı. Evliliğin en büyük gerçeği şu, iki kişi evlenmiyor, aileler de evleniyorlar.
Yani ne yazık ki.
Sanki ne derler, iki gönül bir olunca samanlık seyran olmuyor.
Olmuyor.
Çünkü,
evet,
o iki gönül, evet, her zaman bir ama arkalarda da ailelerimiz var. Hı hı. Yani biz de ailemizin bir görüntüsüyüz. Onun için evlendiğimizde ailelerimizin etkileri de, hı hı, evliliğimize yansımaya başlıyor. Orada birazcık sıkıntılar oluşuyor.
Çünkü bu neden kaynaklanıyor? Değerler, hı, ve kurallardan herhalde,
tabii ki,
değil mi?
Tabii
çünkü
ki. Hepimiz
yetiştiğimiz
farklı.
Ailenin değerleri ve kuralları farklıydı.
Tabii ki.
Biz de bir aile oluşturduğumuzda, evet, o değerlerin ve kuralların yürümesini istiyoruz.
Evet.
Karşımızdaki de aynı şekilde istediği için böyle,
evet,
bir sorun çıkıyor.
Şimdi
galiba.
Şimdi aslında iki farklı kişi ailelerinden ayrılıp bir kesişim kümesi oluşturuyorlar.
Evet.
Bu kesişim kümesi bıraktıkları aileden çok farklı. A ile B evleniyor, bir C oluşturuyor. O C A ile B'den çok farklı bir şey, daha büyük bir şey. Grup dinamiği gibi düşünmek lazım.
Hı hı.
Ama biz, bizi var eden o kök ailelerimizden bir kopup da o çekirdek ailenin iyi olanlarına odaklanamıyoruz bir türlü. A, B'nin olumsuzluğuna odaklanıyor. B, A'nın olumsuzluğuna odaklanıyor. Oysa kadın da erkek de o ailenin bir ürünü. Biz o aileden geldikleri için, o varoluş olduğu için o iki kişiyi seviyoruz. Hı hı. O kadar da tepkisel olmamamız gerekiyor aslında.
Evet. Daha sonra sorunlar başlıyor. Sevdiğimiz insanı,
tabii
doğuran
ki,
insanları sevmemeye başlıyoruz.
Tabii ki. Bu sefer iş farklı oluyor. Hiç kimse kök ailesini ikinci plana atmak istemez ki.
Evet.
Zaten anne ile eş arasında bir seçim olursa anne kazanır her zaman. Kök, hı hı, aile kazanır. Yani bunun, bu gerçekliğin farkında olmamız gerekir.
Hı hı.
Çünkü evlat kimliği ilk edinilen kimlik.
Evet.
Onun için eş kimliğinin altında ezilmesi mümkün değil.
Hı hı.
Yani hem biyolojik hem psikolojik hem toplumsal anlamda bu gerçekliğin farkına vararak eşimizi olabildiğince yanımıza çekmenin yollarını aramamız gerekiyor.
Hı hı.
Onun için de iyi olan ne, bizi bir arada tutabilecek ne tür özelliklerimiz var bizim bu çekirdek ailemizde? Buna bakmak lazım. Sevgi, evet, bunlardan birisi. Anlayış, anlayışımızı yükseltmemiz gerekir. Paylaşım, paylaşımımızı yükseltmemiz gerekiyor ki,
hı hı,
bu sevgi, anlayış ve paylaşım yükseldikçe güven duygusu ve ait olma duygusu oluşacak.
Pekişiyor, ortaya
tabii
çıkacak.
Ki ve,
evet,
çekirdek ailenin temelindeki o sağlam zemini oluşturacak.
Hı hı. Evet.
Bunlar olmazsa sağlam zeminde olmuyor.
Olmayacak. Evet, o temelin sağlam olması gerekiyor. Sevgi, saygı, önemsenme, güven,
tabii
bunlar
ki.
Hepsi değil mi? Birbirini
tabii
tamamlayan
ki.
Olmazsa olmazları evliliğin.
Tabii ki. Yani birinci olarak görmemiz gereken şey şu. Ben eşim için ne yapabilirim? Eşin de karşıdan ben eşim için ne yapabilirim? Hı hı. Bu karşılıklı bir şey. Çünkü eşler birbirinden alarak besleniyorlar.
Evet.
Biz beslenemediğimiz zaman ebeveyn olarak, karı koca olarak kimi besleyeceğiz? Çocuk oluyor. O çocuk nasıl beslenecek? Çünkü çocuğa sadece vereceğiz.
Hı hı.
Öyle olunca da onun için o zeminin kuvvetli olması çok önemli. Çünkü her seferde bir şeylerle karşılaşacağız zaten. Sorunsuz bir aile hayatı mümkün mü? Mümkün değil.
Evet. O sorunlarla baş edebilmeyi de belki öğrenmek
evet.
gerekiyor. Bunun
evet.
da en önemli etkeni herhalde iletişim. O iletişimin çok doğru kurulması
bir iletişim,
gerekiyor.
Tabii iletişim ve paylaşım çok çok önemli. İkincisi de hayatın her zaman bize ne getireceğini bilemeyiz. Zor zamanlarda ilişkiler her zaman testten geçer aslında. Örneğin eşin işsiz kalması, kadın ya da erkek hiç önemli
fark
değil.
Fark etmez, evet.
Ya da aileden birinin kaybolması, yani bir ölümle karşılaşmak. Hı-hı. Ya da kronik bir hastalıkla karşılaşmak. Ya da eşlerden birinin bir kaza geçirip sakatlanması herhangi bir şey. Yani olağanüstü bir takım koşullarda o ilişkiyi yönetebilme becerisi, ilişkinin bir adım ileriye ya da bir adım geriye ya da tükenişe gitmesiyle çok birbirine benzer.
Hı hı.
Bu testleri iyi geçirmemiz gerekiyor.
Evet ki hayatın her alanında da karşımıza çıkabilecek şeyler
evet.
bunlar. Sürekli karşılaşabileceğimiz durumlar.
Evet. Her zaman değil ama bunlar çıktığında da en iyi şekilde yönetirsek eğer, o zaman ilişkimize çok büyük bir katkı sağlamış oluyoruz.
Bunu yönetmek için de tabii ki işte az önce söylediklerimizin olması gerekiyor. Paylaşım, işbirliği, güven, sorumluluk
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki.
Ki paylaşım bu durumda en çok öne çıkanlardan biri
şöyle,
galiba.
Şöyle kadın için paylaşım çok çok önemli
evet.
bir şey. Kadın bir şeyleri paylaştıkça yakınlaşmaya başlıyor çünkü.
Hı hı.
Erkek için çok önemli değil.
Erkek için önemli olan ne?
Erkek için erkek şöyle, erkeğin varoluşunda eş kimliğine emek vermesi gerektiğini pek düşünmez erkek.
Hı hı.
Ve iş kimliğiyle eş kimliğini eş tutar.
Hı.
Onun için birçok, biz babalarımızdan da gördük, birçok erkek de bunu söyler ya, para geliyor ya, açıkta değilsiniz ya.
Hı, evet.
Zannediliyor ki o iş kimliğiyle, iş kimliğindeki görevleri yaptığında eş kimliğindeki görevi de yapmış oluyor.
Hı hı.
Oysa kadın bambaşka şeyler bekliyor. Onun için birbirini anlaması gerekiyor. Yani kadının erkeğin eş kimliğine emek vermesi gerekmediğini düşündüğünü bilmesi gerekiyor. Erkeğin de bir kadın için paylaşımın ve onun yanında yer almanın ne kadar önemli olduğunu bilmesi gerekiyor.
Ama şimdi bunu bilerek yetişen bir aileden gelmediği için belki sorun buradan kaynaklanıyor.
Zaten bu programları biz niye yapıyoruz?
Onun için. Şimdi o zaman dolayısıyla o çekirdek ailede
evet.
Doğacak çocukların bu bilinçle yetişmesi
şimdi
gerekiyor.
Şimdi şöyle bilmiyorsa bile bunu dile getiriyor. Örneğin bir erkek bunu dile getirdiğinde bunu önemsiyor demek gerekiyor.
Hı hı.
Yani kadının canım tamam onları yapıyorsun da şunları şunları şunları da yapmıyorsun, ben paylaşmak istiyorum dediğinde hem erkeğin önem gördüğü şeyi kavramış olması gerekiyor, hem de işte burada birbirlerine aslında veri veriyorlar.
Evet.
O iletişimin içinde ne tür veriler verdiklerine dikkat etmeleri lazım.
Hı hı.
Ama biz sorunun karşısında onu görmüyoruz. Onu sorun olarak görüyoruz. Canım ben o kadar şey yapıyorum, yine vıdı vıdı yaptı diye bakıyoruz. Oysa evet. olay o değil. Bana ne demeye çalışıyor? Kendisi için nasıl, ne kadar önemli olan bir mesaj vermeye çalışıyor. Hem kadın buna bakacak, hem erkek buna bakacak.
Evet. Erkeğin çok fazla bakmadığı durumlarda da biz kadına baktığımızda evlilik kadınların omzunda bir yük olarak ortaya çıkıyor,
tabii
görülüyor.
Tabii ki. Yük de şöyle oluyor bence. Son zamanlarda bunun çok farkına vardım. Kadın ilişkinin başında aslında içgüdüsel olarak onu yönetmesi gerektiğini fark ediyor. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. 13 yaşına kadar erkek ve kadın beyni aynı. Evet. Ama 13 yaşından sonra kadın beyni ilişkiler konusunda ustalaşmaya çalışıyor. Hı hı. Böyle olunca da kadın farkında olmadan şunu alıyor. Kaldırabileceği kadar yükü yükleniyor.
Evet.
Diyelim ki.
Sonra omuzlar çöküyor tabii ki.
Şimdi kaldırdığımız yükü taşımak var.
Evet.
Yani kaldırıp bir masanın şurasından kaldırıp bu tarafına koymak var. Hı hı. Bir de o yükü 20 yıl taşımak var.
Evet.
Onun için kadınlara belki de söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden birisi taşıyabilecekleriyle kaldırabilecekleri yükleri önce ayırt etsinler.
Hı. Peki bunun ayırdına nasıl varabilirler?
Bunun ayırdına varılacak en önemli şeylerden birisi bu benim sorumluluğum mu?
Hı hı.
Eğer kendi sorumluluğu değilse bırakması gerekiyor. Bazen orada dursa bile, elini sürmese bile karşıdaki kişi onun orada durması gerekiyor. Hı. Çünkü o bize ait değil. Bize ait olmayan bir şeyi taşıdığımız zaman görevmiş gibi yapışıyor.
Peki o orada dura dura o erkek onu görüp alıyor mu, yapıyor mu o sorumluluğu,
her
yerine getiriyor mu?
Her zaman olmuyor ama evet. Kendi üzerimize almak da çözüm değil.
Değil.
Çünkü o bizim sorumluluğumuz değil.
Hı hı.
Ama şimdi şöyle bir şey, bir kenarda durup onun o sorumluluğu görmesi başka bir şey. Çünkü o aksayan noktaları da görecek karşıdaki kişi. O zaman kendi sorumluluğu olduğu için bir şekilde el uzatacak.
Evet.
Ama ben onun sorumluluğunu aldığımda alması gereken kişi ne diyecek? Zaten yapılıyor, ben niye yapayım ki diyecek.
Hı hı. Çocukları da böyle yetiştirmek tabii gerekiyor
ki.
Galiba.
Tabii ki, aynı şekilde. Evet. Çocuklar için de aynı. İşte helikopter aile diyoruz. Her şeyini biz yaparsak o çocuk diyor ki yapmama gerekiyor ki, annem babam her şeyi düşünüyor diyor.
Evet.
Ve şunu söylüyor. Diyor ki yani keşke diyor koala gibi olsam diyor, bir ay böyle yatsam diyor. Yani emeğin ve çabanın değerini ve bunu sürdürülebilir bir emek ve çabanın değerini yok saymaya başlıyor.
Hı hı.
Çocuğumuz. Buradan geliyor. Çocuk görüyor.
Halbuki iyilik etmiyoruz.
Tabii ki. Nasıl eşimize iyilik etmiyorsak. Çünkü başka birinin sorumluluğunu almak hem bizi güçsüzleştirir hem karşıdakini zayıflatır.
Evet.
İki tarafa da bir yarar yok. Onun için orada bırakılması gerektiğini düşünüyorum.
Hı hı.
Belki o eksik olur ama gün gelir gereken kişi alma olasılığı orada daha fazla. Ama ben yüklendiğimde onu göremez.
Evet. O zaman oluşmuş ailelerde bunu düzenlemek belki biraz daha zaman alacaktır. Biraz daha zor olacaktır. Çünkü kadın o yükü omzunda taşımaya alışmıştır.
Ama yavaş verecek.
Evet. Yeni kurulacak aileler için
şimdi
neler
ben,
önerebiliriz?
Şöyle, yeni kurulmuş aileler baştan beri söylediğim şeylere zaten özen gösterirlerse doğru bir adım atarlar. Diyelim ki yanlış oldu, kalıplaşmış tutumlar gelişti. Her zaman bir umut vardır. Bu adam değişmez ya da bu kadın. Hayır, zaten kimse değişmeyecek, biz değişeceğiz.
Çünkü yedisinde neyse insan yetmişinde odur deriz.
Biz değişeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Birdenbire o 10 kiloyu vermeyeceğiz de karşıya. Birer kilo farkına varmadan, vardırmadan onun da taşıyabileceği, çünkü hiç yük taşımamış, güçlenmemiş ki birdenbire 10 kiloyu verdiğimizde o da zorlanacaktır.
Hı hı.
Onun için biz yavaş yavaş onu güçlendireceğiz, kendi üzerimizdeki yükü de yavaş yavaş atacağız. Yani iyi olanları koruyacağız ve yükseltmeye çalışacağız.
Hı hı.
Olmayanları hayatımızdan çıkarmak için çaba harcayacağız ve gerekli olan, bizde eksik olan davranışlarımız varsa, iletişimi, paylaşımı daha güçlendirebilecek başka türlü şeyler varsa da onları alacağız. Ama kronikleşmiş aile sorunlarında mutlaka yardım almalı.
Evet, gerekiyor. Profesyonel yardım alarak evet, çözülebilecek.
Yani hiç sorun bile olmasa ben yeni evlenecek çiftlerin nişanlanmadan bile önce mutlaka danışmanlık almalarını arzuluyorum.
Hı hı.
Çünkü bir şeye ne kadar doğru yerden başlarsanız o kadar doğru adımlar atarsınız.
Evet, hoş bir yaklaşım gerçekten.
Yani koruyucu yaklaşmamız lazım. Sorun olunca nasıl olsa çözeriz değil. Evet, tabii
ki. O sorunlar çözülmeye büyüyor.
Tabii ki, çünkü zaten her zaman sorun olacak.
Hı hı.
Ben en az sorunu ilişkimde nasıl yaşayabilirimin peşine düşmemiz gerekiyor.
Dolayısıyla bizi özel yapacak aile özelliklerine de sahip olabiliriz diyorsunuz.
Kesinlikle. Anne olmak için, yani ebeveyn olmak için, anne baba olmak için okul yok. Evli olup karı koca olmak için de okul yok. Bunun için ama yardım alabileceğimiz uzmanlar var. Doğru evet. yerlerden doğru şekilde yardım alıp çok da güzel kitaplar var. Bunlarla farkındalığımızı yükseltip doğru yerden nasıl yakalayıp oradan da yola devam etmek en güzeli
evet, diye nasıl bir aile istiyorsak ona sahip olmak kesinlikle. Elimizde aslında bu bizim göstereceğimiz davranışlarla yani. Diyorsunuz. Evet. Evet. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür
bizlerle
ediyorum.
Birlikte olduğunuz bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun,
ediyorum.
Var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Sakine Aykanat stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Sihirli Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün şiddetsiz iletişimden konuşacağız. Şu anda biraz zor becerebildiğimiz bir olay galiba, değil mi bu son
genel anlamda baktığımızda. Şiddetsizliği başarmakta güçlük çekiyoruz. Zaten dinleyicilerimiz bileceklerdir. Bu bir kitap, aslında bir enstitü ve yurt dışında uzun yıllardır devam eden eğitimleri ve danışmanlıklarıyla ünlü bir merkez. Biz sadece hem şiddetsiz iletişim kitabından hem de paralel olabilecek kendi örneklerimizden, gözlemlerimden ve benzer kaynaklardan derlediklerimle bir buket sunacağım dinleyicilerimize, öyle söyleyebiliriz.
Ve ondan sonra umarım şiddetsiz iletişimi başarabileceğiz.
En azından ilham verebiliriz çünkü bu önemli. Şiddetsiz iletişim aslında Türkçe'ye çevrilirken de biraz zorluk çekilmiş sözcük olarak, ama şöyle söylenebilir. Şiddet dindiği zaman insanın içinde, içsel varlığında hissettiği doğal şefkat için şiddetsiz kelimesini kullanıyorlar. Aslında Sanskritçe bir kelime bu ilk çıkışı. Çünkü Gandhi'nin felsefesinden de esinleniyor. Dolayısıyla oradan doğmuş. Türkçe'ye şiddetsiz olarak tercüme edilmiş. Biraz ilk başta dürüst olalım, romantik gibi görünüyor çünkü söylediği temel olarak şu: dilden, iletişim denmesinin belki farklı bir başlık olarak yer almasının sebebi de bu. Konuşma dilinden şiddeti çıkarmak, arıtmak aslında. Buna ilişkin de şöyle bir şey var, genellikle fark etmeyebiliyoruz nasıl, ne kadar şiddetli bir dil kullandığımızı. Fark ettiğimiz zamanlar oluyor ama fark etmediğimiz zamanlar çoğunlukta.
Nasıl bir dil kullanıyoruz örneğin?
Hemen örneklerini verebilirim.
Evet.
Kullandığımız dil şiddeti körüklüyor mu, yoksa biz şiddeti fark etmeden mi kullanıyoruz? Çeşitli ortamları düşünelim. Örneğin trafikte düşünebiliriz kendimizi. Tabii radyodan söylenebilecek sözler sınırlı, ama trafikte kızdığımızda, örneğin herhangi bir haksızlığa uğradığımız anda
ya da karşımızdakinin araç kullanışını beğenmediğimizde.
Evet, beğenmediğimizde söylediğimizi
düşünelim. Hani en iyisi hep bizizdir ya.
Zaman zaman her şeyden önce kimlik düzeyinde çok ifade edebiliriz. İşte sen de adam mısın, sen de şoför müsün?
Evet.
Şuna bak, kadın gibi kullanıyor odan başlayarak. Bay, kadın, bayan şoför, bayabilir gibi. Ki şiddettir çünkü cinsiyetçilik de şiddeti körükleyen şeylerden biri. Okulda çok kullanılır. Kafasız, salak, tembel,
evet.
Zaman zaman fiziksel görünümle ilgilidir. Dört göz, koca kulak, koca kafa. Bunların hepsi aslında şiddete ilişkin temelleri içeriyor. Evde çok kullanabiliriz. Mızmız, dırdırcı, vurdum duymaz. Bunların hepsi şiddet, belki hani vurdum ve devirdim tadında olmayabilir, ama zaman içerisinde fiziksel şiddetin de doğmasına sebep olacak iletişimsizliğin zemini oluyorlar. Dolayısıyla şiddet içeren ögeler. Bu temel. Birazcık da üzerine medya ve rol modellerin şiddet dili kullanmasıyla daha da artıyor. Bugün dizilerde,
çizgi filmlerden başlıyor aslında,
bilgisayar oyunlarında özellikle.
Evet.
Bu yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor, ama artık bilgisayar oyunları 5 yaş 40 yaş arasında yoğun oynanıyor. Dolayısıyla bu yaş gruplarındaki herkes için sanal şiddeti kanıksamak, günlük hayatta da şiddeti doğal karşılamak gibi bir yanılsamaya, bir illüzyona sebebiyet veriyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Bu şiddeti kanıksadığımız anda da bir tür kabullenilmiş şiddet doğuyor. İlginçtir. Cehalete ilişkin güzel bir tanım var bununla ilgili. Cehalet, başkalarına şiddet uygulayabileceğimiz hadlerini bildirmek için, hakkımızı korumak için, onları
şiddete maruz bırakabileceğimiz üstünlüğüne sahip olma inancını cehalet olarak tanımlıyorlar.
Onu hak olarak görüyor, evet, kendini.
Yani ben şu kişilerden ya da sizden örneğin gerekirse size haddinizi bildirecek kadar üstünümdür. Üstünlük duygusunu cehalet olarak kabul ediyorlar. Bu cehalete sebebiyet veriyor dildeki fark edilmeyen şiddet.
Cahil cesareti de dolayısıyla, evet, bunun içine giriyor galiba.
Yani cehalet ve cahillik genellikle bilmemek gibi, hı hı, yani bir şeyi bilmemek, bir bilgiye sahip, evet, olmamak gibi anlaşılır. Fakat bu doğal bir donanıma, doğal bir duygusal dinginliğe sahip olamamak, hı hı, cehalet olarak yorumlanıyor bu süreç içerisinde. Ve bu dildeki fark edilmeyen şiddete duyarsız kalmak, ki cehaletin birinci aşaması duyarsızlık, giderek ikincisini beraberinde getiriyor. Bunun içinde bir önerisi var şiddetsiz iletişimin. Duygudaşlık olarak Türkçe'ye çevrilen çözümü nedir diye bakarsak, duygudaşlık olarak Türkçe'ye çevrilebilen empatiyi kaynak gösteriyor. Bu şu demek: aslında her türlü şiddetin arkasında, şiddetle dile getirilen şiddetli cümlelerin arkasında bir ihtiyaç var. Kişinin, konuşan kişinin, bunu dile getiren, şiddetli dil kullanan kişinin ihtiyaçlarına odaklanarak ona anlaşıldığı duygusunu verebilmek.
Peki bu dili kullanarak ihtiyaçlarını giderebiliyor mu sonuçta?
ama en azından kendi yanılsamasını kırabiliyoruz karşı tarafı. Yani şiddet bir yanılsama çünkü. Temelde doğruya doğru öfkeyle birlikte dile getirildiğine, yani şiddetli iletişiminin en üst aşaması öfkenin dile getirildiği zamanlar, öfkeli bir insana karşı "ama" diye başlayan cümleler kullanmamak mesela bir öneri. Karşımızdaki kişi gerçekten çok öfkeliyse "ama zaten böyleydi" gibi bir açıklama tam tersine o döngünün ikinci kez çalışmasına ve o duygunun katlanmasına sebebiyet veriyor.
Peki ne olmalı yöntemi?
Yani biraz zorlu bir yöntem ama zorludan kastımız günlük hayatta tekrar tekrar tecrübe edilmeli. Alıştırmalarının, ödevlerinin yapılması gerektiğini söylemeliyiz hemen. Aslında şu: ilk önce bir kendimizi kontrol edebilmeliyiz bu sürecin başında. O da nefes almakla başlıyor. Basit ama çok önemli bir şey.
Ama hep unuttuğumuz, evet, en unuttuğumuz şey galiba.
Çünkü haklıyken haksız olmak,
duruma düşmek
gibi,
evet,
bir şey vardır ya Türkçe'de de. Haklı bir infialle hareket etmektense ilk önce kendimize ilişkin kontrolümüze bakmak gerek. Yani empati kurabilmek için ilk önce kendi iç dinamiklerimi kontrol edebilmeliyim. Ben bu konuda çalışırken birlikte çalıştığım kişilerden biri demişti ki, "söylemeyeyim de çatlayayım mı, sen bana ne diyorsun?" "Söylemeyeyim de çatlayayım mı" aslında kendi iç kontrollerimizle ilgilidir. Tamam, çatlama ama bunun
söyleme yöntemini,
evet, her iki tarafı da çatlatmayacak yönteme odaklanmak. Bunun için ilk başta, ki hemen söyleyelim, bazen başta da söylediğim gibi biraz tatlı su önerileri gibi gelebilir, fakat bu yöntemler İsrail, Filistin, Bosna, Hersek ve aile içi şiddet alanlarında kullanılmış yöntemler. Dolayısıyla, hı hı, hani gerçekçiliğini oralarda denemiş, denetlemiş, gözden geçirmiş yöntemler. Onun için ilk adım nefes almak ve durmak mümkünse. Yani fiziksel olarak hareket etmek yerine mümkünse bir alanda bulunup nefes almak. İkincisi, kendi içimizde yargılayıcı düşüncelerimizi fark etmek. Çünkü ben sizinle ilgili bir takım
yargılara... Ama çok zor değil midir,
evet,
bu o anda?
O yüzden zaten ağırdan almak gibi bir kuralı var. Ağırdan almak da şu: aslında şiddet bu düzeye gelmeden önce, şiddetsiz iletişiminin ilk aşaması bu düzeye gelmeden önceki hale bakmak. Hı hı. Çünkü onun da işte temel, artık hemen hemen her alanda kullanılan dört temeli var. Hemen ona da bakalım. Bir, gözlem. Daha önce de paylaşma şansımız olmuştu. Yalın gözlem, yani yorumsuz gözlem, hı hı, ki en çok egzersiz yapılan aşaması. İki, duyguları fark etmek. Yüksüz ve kimliksiz bir şekilde ifade edebilmek mümkünse. Yani "sen zaten hep böylesin" gibi bir şeyle bu süreç başlamıyor. Yani buradan başlıyorsam ilk önce benim kendimi eğitmem gerekir. Bu duyguyu yüksüz ve zedelemeden, kimliksiz, "sen böylesin" gibi değil de "burada şunu hissediyorum"la başlayabilmek. ihtiyaçları
dili. Ben dili kullanacağız evet. Yani. Sen değil de ben dili.
Ben dili kullanacağım ve ilk önce gözlemden başlıyor. Yalın bir gözlem. Yani sen yine geç kaldın gibi bir yaklaşımla başlayamam. Bu yalın gözlem değil.
Ben seni merak ediyorum geç kalınca mı?
Bugün yine 9'da geldiğini fark ettim. Gibi. Daha neredeyse istatistiki bilgilere dayanan bir yalınlıkla durumu ifade edebilmek. Bunu yapabilmek irade kası denilen tercüme bir deyim ama güzel bir deyim. İrade kası gerektiriyor. Çünkü biz çoğu zaman bir duruma baktığımızda kendi duygularımızı ya da kendi ihtiyaçlarımızı çok yansıtabiliyoruz. Ve bu aslında biraz önce söylediğimiz o şiddete ilişkin temele bir güç katıyor maalesef, kuvvetlendirme yapıyor. Diyelim ki bir ortama girdik ve hoşlanmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Tipik örneği şudur, eve geldiniz ve istemediğiniz bir durum var. İşte çocuğunuz evi dağıtmış, eşiniz bir şey yapmış vesaire gibi.
Şimdi onu söyleyecektim. Yani bu aile içi ilişkilerden iş yaşantımıza kadar her şeyi evet, o kadar evet. Çok etkiliyor ki değil mi? O ortamdan çıkıp girdiğimiz ortamda bile devam edebilecek bir
kesinlikle.
Olay.
Kesinlikle. Zaten bir alanda başlayınca bütün alanları etkileyen bir süreç. Sadece evde kullanıp işte diğerini kullanmak gibi bir şey değil. Çünkü insan bütünsel bir varlık. Buna da güveniyoruz. Yani bu alanda özellikle iletişimle ilgili farkındalıklar insanın hayatının tüm alanlarını etkilediği için. Yani etkilememesi zaten ciddi bir sorunum olduğunu gösterir. Mutlaka yansıyacaktır bütün alanlara. Temel olarak şiddetsizliğin de kaynağında yatan şey bu. Ben kendi içimdeki şefkati fark etmeliyim. İşte bu yüzden ilk önce yalın bir gözlem, sonra duygular, sonra ihtiyaçların dile getirilmesi ve sonra bu ihtiyaçlara ilişkin ben ne yapabilirim, senden ne bekliyorum?
Aslında çok zor bir denklem. Süreç. Önce bunu başarabileceğiz ve sonra da devam ettirebileceğiz.
Evet.
Yani.
Onun için ağırdan almak ilkesini kabul etmek gerek. Çünkü hayat bazen bizi şaşırtabilir. Şaşırttığı noktalarda belki alışkın olduğumuz ya da arzu ettiğimiz düzeyde bir davranış, bir yetkinlik gösteremeyebiliriz. Hı hı. Öyle bir durumda da durup, biraz önceki öneriye dönersem, durup nefes almak, yargılayıcı düşünceyi fark etmek. Yani bu başlı başına dönüşüm noktası zaten. Kendime ilişkin olabilir, karşı tarafa ilişkin olabilir. Yargılayıcı düşünceyi fark etmek ve tekrar yine ihtiyaçlarımı anlamak ve duygularımı ve belki o noktada eğer bir öfke varsa karşılanamaz ihtiyaçlarımı, karşılanamaz gibi görünen ihtiyaçlarımı yalın bir biçimde ifade etmek.
Dilimiz yani.
Evet. Bununla ilgili bir örnek var. Güzel bir örnek gerçekten. Birisi çalıştığı iş yerinde bir şiddete maruz kalıyor. Bir hırsız diyelim.
Hı hı.
Geliyor ve diyor ki işte bana şundan ver. Bayağı işte bıçaklı falan bir dayatmayla karşı karşıya. Eğitimleri de almış bir hanım ve diyor ki anılarını anlatırken bir an için durdum. Ve hani o yoğunluk ve yüksek adrenalinle tam diyecektim ki ama yapamam istediğini. Tam diyecekken bir an için durdum ve öfkeli birine karşı ama dememem gerektiğini hatırladım.
Evet, ve önceliğimiz o ama demeyeceğiz.
Ama ile başlamak bütün süreci dediğim gibi başa döndürdüğü için tercih etmiyoruz. Böyle bir durumda tam olarak yapmamız gereken şey ihtiyaçlarımızı anlamak. Yani hem benim ihtiyaçlarımı hem de karşı tarafın ihtiyaçlarını. Bunun için de duygudaşlığa ihtiyacım var. Peki duygudaşlığı ne tetikler? Şefkat. Yani şefkat olmazsa bir insanın içinde gerçekten ağır
değil. İyi de hırsıza da nasıl şefkatli yaklaşacağız ki?
İşte o noktada güç kullanmaktan bahsediyoruz. Çünkü bu normal şartlarda bu iletişim yaklaşımında güç çok arzu edilen bir şey değil güç göstermek. Fakat karşı taraf iletişime dirençliyse ve ivedi bir tehlike söz konusuysa o zaman bir güç kullanımı söz konusu. Ama koruyucu güçle cezalandırıcı gücü ayırt etmemiz lazım. Cezalandırıcı güç sen şunu yap diyecektir ve sonunda bir ceza verecektir. Ama koruyucu güç hem beni hem de taraf olarak gördüğüm karşı tarafı aslında eğitecek ve çözüme yönelik bir rahatlama sağlayacaktır. Eğer ben güç kullandığımda çözüme ilişkin bir rahatlama söz konusu değilse yanlış gücü kullanıyorumdur.
Evet. Dolayısıyla gözlemlerimiz, duygularımız, ihtiyaçlarımız, dilimiz aslında evet. belirliyor tüm bunları. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda bilgilendirdiniz, aydınlattınız
ben
bizi. Yine birlikte olmak dileğiyle haftaya.
Sağ
olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Bahar, yine yağmurlu akşamlar, yine sensiz o parklar, yine bomboş ıslak sokaklar, ardımızda yıllar. Düne sarılmış, düne bağlanmış arzular, bize küskün anılar, yine aramıza çaresiz tükenmez yasaklar. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda. Yalnızlık şimdi kollarımda, sensiz yürüyoruz biz bulutlara. Belki biz seneler sonra, belki de ömür boyunca, yazık çok zaman geçti, başka sonbahar yok asla. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda. Yine sonbahar, yine yağmurlu akşamlar, yine sensiz o parklar, yine bomboş ıslak sokaklar, ardımızda yıllar. Düne sarılmış, düne bağlanmış arzular, bize küskün anılar, yine aramızda çaresiz tükenmez yasaklar. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda.
...15.47 saatlerimiz Türkiye'de sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Avrupa çapındaki ödüllü bir yarışmadan söz etmek istiyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. İkinci geleneksel Türk Tatlı yarışmasına müracaatlar başladı. Haydi Türkçe Konuş Benimle kampanyası çerçevesinde bilgiler almak üzere Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Sayın Gürkan Avcı telefon attığımızda, efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ve Almanya'dan, bu gurbet elinden bütün gurbetteki vatandaş ve soydaşlarımıza ve tabii ki memleketimizin, güzel memleketimizin güzel insanlarına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Şimdi yarışmayla ilgili neler paylaşacaksınız? Haydi Türkçe Konuş Benimle kampanyası çerçevesinde dedim ben. Geçen evet. sene de paylaşmıştık dinleyicilerimizle, Türk Tatlı Yarışması'na müracaatlar başladı. Herkes katılabilecek mi? Örneğin her ülkeden mi? Yoksa bu Türk Tatlı Yarışması'na sadece Türkler mi katılabiliyor?
Herkese açık. Hatta geçen yıl yaptığımız birinci Türk tatlı yarışmasında o da Avrupa çapındaydı. Bir Rus hanımefendi ikinci olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'den yine bir İsviçreli ve Türk evliliğinden olan bir hanımefendi üçüncü olmuştu. Herkese açık. Türk tatlıları malumunuz dünyanın en güçlü ve en leziz tatlıları, en tanınmış tatlıları. Herkes biliyor, birçok kişi biliyor, ilgi alanına giriyor en azından. Yapmasını bilenler de var. O yüzden bütün hanımefendilere, bütün beyefendilere yarışmamız açık. Açık. Türk olması önemli değil. Türk dostu, Türk tatlılarının dostu olması bizim için yeterli.
Ne güzel. Peki efendim, müracaatlar başladı dedik. Evet. Ne zaman sona erecek, ne zamana kadar, nasıl müracaat edebilecekler?
Evet. Bu konuyla ilgili görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Bir masa kurduk. Ve bu konu, bu tatlı yarışması konusunda gerçekten tecrübesiyle temayüz etmiş arkadaşlarımız var. Ve Profesör Doktor Şener Bağ, yine İslam Çağ, yine Aydın Özışık beyefendiler nezaretinde bu organizasyon ve okul aile birliklerimizin maharetinde bu organizasyon hayat bulacak. Tatlılarını, tatlı yarışmasına katılmak isteyen şahıslar ateşeliğimize veya resmi internet sitemizde gerekli iletişim bilgilerini sunduğumuz arkadaşlarımıza başvuruyorlar. Akabinde de 28 Nisan son tarih başvuruyorlar. Akabinde 6 Mayıs'ta da Schramberg kentinde düzenliyoruz. Geçen yıl Konstanz şehrindeydi. Orada tatlılarını jüri önünde, vatandaşlarımızın önünde takdim ediyorlar. İlk 5'e giren yarışmacılara sürpriz, çok değerli ödüllerimizi takdim edeceğiz. Jüride yine Alman belediye başkanlarımız var. Bu konuda, yani tatlı konusunda mütehassıs olduğunu bildiğimiz yine Alman ve Türk dostlarımız var, akademisyenlerimiz var, ev hanımlarımız var. Çok eğlenceli, çok keyifli bir yarışma olacak.
Evet, ilk 5 nasıl tespit edilecek?
Nasıl efendim?
İlk 5 nasıl tespit edilecek?
Takriben 100 civarında bir tatlı başvurusu bekliyoruz. Evet. Bunun ön elemesini ilgili arkadaşlarımız yaptıktan sonra kalan 30 kadar tatlı jüri üyelerinin jüri üyelerine takdim edilecek. Jüri üyelerimiz bu tatlıların hem lezizliğine, hem görselliğine, hem yapılış formuna göre bir takım puanlamalar da bulunacaklar. En yüksek puanı alan ilk 5 tatlımız böylece ödüllendirilmiş olacak. Tabii bütün katılımcılara da resmi ateşeliğimizce resmi katılım sertifikası da takdim edeceğiz. Yine orada Türk müziğinin, Türk danslarının, Türk folklorunun, şarkılarımızın, türkülerimizin de en güzel örnekleri yarışmacılarımıza ve izleyenlerimize sunulmuş olacak. Böyle evet, dostluk ve esenlik havası içerisinde ikincisini de inşallah tamamlamış olacağız.
Evet, sadece Türk tatlıları değil, Türk kültüründen pek çok örnek de yer alacak yarışma esnasında. Peki sizin eğitim ataşeliğinizin başka faaliyetleri var mıdır bu yarışma kapsamında?
Tabii ki birçok faaliyetlerimiz var. Bizim amacımız burada Türk tatlı yarışması üzerinden Türk mutfağının, yöresel tatlılarının yapımını, sunumunu bütün Avrupa kamuoyuna tanıtmak ve yörelerimize ait tatlılar ile ülkemizin PR'ını yapmak, dünyanın en zengin mutfağı olan Türk mutfağının üzerinden de Türk kültürünün aktarımını gelecek kuşaklara yapmak ve dostlarımıza, yani yabancı kökenli dostlarımıza Türkiye'yi, Türk mutfağını, Türk kültürünü tanıtmak ve Avrupa'daki Türk toplumunu kaynaştırmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Diğer etkinliklerimiz de öyle. Malumunuz eğitim ateşeliği olarak konuşmanızın da başında ifade ettiniz. Haydi Türkçe Konuş Benimle adlı bir kampanya başlattık 19 ay kadar önce. Bu kampanya bir dil, kültür, eğitim, sanat, spor kampanyası. 4 adet spor okulu açtık. Türk Ateş Basket Okulu, Türk Ateş Tenis Okulu, Türk Ateş Eskrim Okulu gibi 4 branşla. Yine Türk Ateş Tiyatro Okulu açtık. Ve yine 7 adet dershane veya etüt merkezi diyelim. Evet. Açtık.
Daha önce konuşmuştuk zaten Haydi Türkçe evet. Konuş Benimle kampanyasıyla ilgili. Evet. İlerleyen günlerde yine dinleyicilerimizle yapacağınız kampanyalarla ilgili konuşmak ve geleneksel Türk Tatlı Yarışması'nın sonucunu da almak dileğiyle bugün için yayınımıza katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürkan Avcı. Yine görüşmek dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
İyi günler diliyoruz. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Sayın Gürkan Avcı, Hayatın Seslerinin telefon konuğuydu. Evet, bugünlük de bu kadar diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bizler yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.